Ayrım 34.
Evet, aklıma gelmişken sevgili Aurore, biliyor musunuz ki Marx Proudhon'a karşı yazdığı kitabını sizin sözlerinizle bitiriyor. Ya savaş ya ölüm, ya kanlı kavga ya da yok oluş. Sorunun acımasız çözüm yolu işte bu. Doktor Marx'ın yazdığı Felsefenin Sefaleti hakkında çok şey duydum ama henüz göremedim. Onu okumayı çok istiyorum. Çünkü Proudhon ve teorisi bana ikna edici gelmiyor, dedi George Sand. Yeni kitabımı size zevkle hediye ederim ama sizi yormasından korkarım. Heine hızla Marx'ın sözünü kesti. Hayır hayır, ona inanmayın Aurore. Bu kitap sadece tezleri bakımından değil, aynı zamanda üslup bakımından da parlak bir eser. Asla hiçbir şeyi ertelememek gerekir. Karl, senin kitabından bende iki tane var. Bir tanesini alabilirsin. Karl kalktı, Heine'nin yazı masasına gitti, kitaplardan birini imzaladı ve George Sand'e verdi. Aurore Dudevant, kitabın yazarına dostça gülümsedi ve mütevazi imzayı okudu. Bayan George Sand'e, Karl Marx, 1848. Teşekkür ederim Doktor Marx. Felsefe tabii ki Almanların önceliği. Fransızlar yaşamın anlamını sabırla arayamayacak kadar aceleci. Aslında büyük felsefe için bizim zamanımız da yok. Çünkü sürekli bir başkaldırı halindeyiz. Söyleyin Aurore, sizi ulusal meclise aday olarak gösterdikleri doğru mu? Diye kesti yazarın sözünü Heine. Hiç şüphe yok ki, siz bütün bu Lamartinlerden, Ledru Rollenlerden, şu Louis Blancılardan daha fazla oy alacaksınız. Evet, ama ben bazı tiplerin beni politik bir oyuna sürüklemek için yaptıkları bütün girişimleri kesinlikle reddediyorum. Benim yerim Nohant'ta, ovaların ve ormanların arasında. Günümüzde politika denen fanilikle uğraşmaktan daha yararlı işler yapabilirim ben. George Sand vedalaşmak üzere kalktı. Heine'ye incitmemeye çalışarak dikkatle sarıldı. Marx'ın elini de dostça sıktı ve kitap için bir kez daha teşekkür etti. Kapının önünden hasta şaire birkaç moral verici söz söylemek için yine dönüp baktı. Konuşmaya katılmayan Mathilde onu geçirmek için çıktı. Karl Marx ve Heinrich Heine baş başa kalmışlardı. Şairin yüzü karardı, yastığına gömülerek gözlerini hafifçe yumdu. Karl Heine'nin öldüğünü düşündü bir an. Hastanın terli ve ılık eline endişeyle dokundu. ''Yaşıyorum, hala yaşıyorum.'' diye hafifçe gülümsemeye çalıştı Heine. Hastalık onu olağanüstü hassas ve dikkatli kılmıştı. ''Üstelik büyük sorunlarım var dostum. Aldığım maddi yardımı uzun süredir sana...'' ''Gizo'dan'' diye sözünü kesti Karl gerilerek, ama ağzından kaçırdığı bu söz için hemen pişman oldu. Heine ürperdi, biraz daha solgunlaştı ve yüzü titredi. ''Demek ki artık biliyorsun. Alçaklar beni kirletmeye çalışıyorlar. Bu adamın paralı ajanı olmakla suçluyorlar. Ama ben eminim ki bu doğru değil. Önemli olan sakin kalman.'' diye ısrar etti ciddi bir ifadeyle Karl. ''Marx, bana inanıyor musun? Yoksa ölmek üzere olduğum için beni rahatlatmaya mı çalışıyorsun?'' Hiç kimsenin acımasına ihtiyacım yok, seninkine bile. Ben alçak değilim. Bu dava konusunda vicdanım temiz. Ama onurum herhangi bir muhbirin elinde. Bulvar gazetelerinin dedikodusu konusu olmak istemiyorum. Heine yine kalkmayı denedi. Gözleri iri iri açılmıştı. Beni yeminli edebiyat tarihi uzmanlarından başka hiç kimse yargılayamaz. Gizo'nun bakanlığından gerçekten de aldığım yardım... Asla bir şeyin ücreti değildi. Sadece bir sadakaydı. Ben olayları gerçek adlarıyla anmaktan korkmuyorum. Marx başını iki eline yaslamış oturuyordu. Kaşları hüzünle çatıldı. Bu zavallı yardımı uzun süredir mi alıyorsun? Böyle bir şey için neden Gizo'ya başvurdun diye ard arda sordu şaire. Marx sesi yumuşak ama ciddiydi. Açlık çekiyordum ve gerçekten uçurumun kenarına kadar gelmiştim. Bundestag'ın kanun hükmündeki kararnamesiyle beni genç Almanya'nın şairini mahvetmeye karar verdiler. Almanya'da sadece yazmış olduklarıma değil, gelecekteki bütün eserlerime de yasak konmuştu. Soruşturmasız, yargısız ve hükümsüz, keyfi bir şekilde beni her tür gelirden mahrum ettiler. Ama bu yardımı Gizo'dan neden gizli alıyordun diye yine sordu Marx aynaya bakmadan. Yardımı Dışişleri Bakanlığı'nın kasasından ödüyorlardı. Toplumsal denetim dışı olan örtülü ödenek fonundan. Başka bir şey değil de, özellikle bu kasadan bana para vermelerinin uygun olup olmadığını düşünmedim. Açıkça beni destekleyemezlerdi. Kraliyet ve Prusya yandaşı düşmanlarımın sınır dışı edilmem için ne kadar sıklıkla Fransız hükümetinin canını sıktıklarını sen biliyorsun. Karl ayağa kalktı ve ışık şairin hasta gözlerini rahatsız etmesin diye güneşlikleri yarı yarıya açılmış, mobilyalarla dolu küçük odanın bir köşesinden diğerine yürümeye başladı. Yüzünde hüzün, şaşkınlık ve acıma ifadesi donup kalmıştı. Eğer Heine sağlıklı olsaydı, Karl ona bu konuda düşündüğü her şeyi söylerdi. Heine'nin kraliyet hükümetinden maddi yardım almasının herhangi bir açıklaması olamazdı. Ama şair ölümün eşiğindeydi. Marx susuyordu. Olağanüstü bir gözlem yeteneği olan Heine, onun her hareketini izliyordu. Şairin uzun kemikli parmakları örtüsünün kenarlarını sinirli bir şekilde eziyordu. Karl Heine'nin sinirli korkunç ellerini fark etti ve kendini topladı. Yanaklarına hücum eden kan akımından dolayı Heine'nin yüzü sanki morarmıştı. Karl'ın elini yakaladı ve minnettarlıkla sıktı. Gizo beni Paris'ten kovmayı reddetti. Evet, düzenli olarak bana para yardımında bulunuyor. Ama bunu unutma, ben asla uzun süre yaşamayacağım. İnsanın ölmeden önce yalan söylemesi ise anlamsızdır ve asla bu yardım karşılığında benden en ufak bir karşılık veya beni alçak durumuna düşürecek bir şey istemedi. Benim edebi yeteneğime değer veriyor, sponsorluk rolü de hoşuna gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın kesesi onun eline geçtikten kısa bir süre sonra beni yoksulluktan kurtardığına teşekkür etmek için onu ziyaret ettim. Konuşma sırasında onun görüşleriyle tam bir çatışma içerisinde olan radikal düşünceli benim gibi bir adama yardım etmesine hayret ettiğimi bildirdim. Gizo melankolik bir iltifatla bana cevap verdi. Sürgünde yaşayan bir şaire bir parça ekmek vermeyi reddedebilecek bir adam değilim. Daha sonra şiir üzerine konuştuk ve benim birçok şiirimi ezbere bildiği ortaya çıktı. Bu onu gördüğüm ve konuştuğum ilk ve son görüşme oldu. Heine yastığına yaslandı ve gözlerini kapattı. Çok yorgun ve zayıftı. Yüzü terden sırılsıklam olmuş, hareketsiz elleri ise battaniyenin üzerine uzanmıştı. Marx susuyordu. Aniden Heine'nin yüzü sancı çekiyormuş gibi çarpıldı. İnleyen bir sesle konuştu. Krallardan nefret ediyorum ve hayatım boyunca onlarla savaştım. Ama sonuçta ne oldu? Şimdi iki ateş arasındayım. Dostlar ve düşmanlar, Fransız Kraliyet Hükümeti'ne kalemimi sattığıma inanabilirler. Umarım bunu kanıtlayacak ve seni lekeleyebilecek bir tek söz bile yazmamışsındır diye sakinleştirmeye çalıştı Marx, çaresiz şairi. Ama o sanki hiçbir şey duymuyordu. Politik bir ceset olduğumu sanan sırtlanlar ulayacak. Asla, duyuyor musun Marx? Sadece birilerinin empoze ettiği düşünceler için değil, aynı zamanda susmak için ücret alan dalkavuk bir yazar olmadım asla. Bütün yaşamım bunun kanıtıdır. Aşağılık hesaplar için değil, beni onurum için savaşmaya iten yüksek idealler için yaşıyorum ben. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Ve tekrarlıyorum, varsın tarih yargılasın beni. Gizo'nun arşivleri yayınlanınca herkes bana sırt çevirecek. Ama sen Marx gerçeği bildiğine göre benden yüz çevirmeyeceksin. Marx cevap vermedi. Fransa ve Almanya'nın durumu, Herweg, Bornstedt ve Bakunin'in eylemleri gibi Marx için çok önemli olaylar hakkındaki konuşma şimdi yapılamazdı. Heine sadece hastalığa değil, Gizo'dan aldığı parasal yardımı başkalarının da bilmesinin yol açtığı duruma da yenik düşmüştü. Karl son derece gergin bir halde Heine'nin yanından çıktı. Mathild'in antreden gelen işveli kahkahasını duydu. Adamın biri ona eşlik ediyordu. Marx somurttu. O neşeliydi, sarhoştu, o dans ediyordu gülerek diye anımsadı Heine'nin şiirini, şairin karısını tiksintiyle düşünürken. Engels'in Paris'e gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu Marx. Mart'ın ortasına gelmişlerdi ama Friedrich işlerinden dolayı Brüksel'den ayrılamıyordu. Sadık Lenschen ve üç küçük çocukla birlikte Brüksel'i terk etmek zorunda kalan Karl ve Jenny en gerekli eşyalarını bile alamamışlardı. Friedrich Engels onların bütün işlerini yoluna koydu, Paris'e götüreceği mütevazi eşyalarını toparladı, borçlarını ödedi. İki dost birbirlerine sık sık ayrıntılı mektuplar yazıyorlardı. Marx Friedrich'e şöyle diyordu. Burada burjuvazi yine iğrenç bir şekilde yüzsüz ve gerici ve Fransızca ekliyordu. Ama yine dayak yiyecek. Bunun yanı sıra Bornstedt'in birlikten çıkarılacağını bildiriyordu Marx. Fransa'da olup biten her şeyi takip eden Engels ise iki gün sonra kaleme aldığı yanıtında şöyle yazmıştı. Bornstedt'i atmanız çok iyi oldu. Bu adam o kadar iflah olmaz çıktı ki gerçekten onu birlikten atmak zorunluydu. Lamartine her geçen gün daha da iğrençleşiyor. Bütün konuşmalarında sadece sakinleştirmek istediği burjuvaziye hitap ediyor. Geçici hükümetin seçim demeci de aynı şekilde burjuvaziyi sakinleştirmek amacıyla tamamen ona hitap ederek yazılmış. Bu alçakların yüzsüzlüğüne şaşmamak gerekir. Bu aynı günlerde bir an bile dinlenmeyen Yakov Nikolayevich Tolstoy, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar sürekli meşguldü. Güvendiği insanları kabul ediyor, bakanlıkları ve salonları ziyaret ediyor, olan biten her şeyi dikkatle gözlüyor ve yeni Fransız Cumhuriyeti'nin iç veya dış politikası ile ilgili söylenmiş bir tek sözcüğü bile kaçırmıyordu. Gecenin geç saatlerinde kapandığı odasında şaraptan güç alarak gördüğü ve izlediği her şey hakkında Petersburg'a bizzat 1. Nikolay'ın okuduğu raporlar yazıyordu. Yakov Nikolayevich, Fransa'yı ve buradaki isyancıları çok iyi tanıyan biri olarak ün yapmıştı. Çar'ın yakın adamı Kont Orlov tarafından himaye ediliyordu. Bir zamanlar gramer öğrettiği sekreteri ve yardımcısı, yeni ajan Henri Mürge, her sabah Tolstoy'un yanına geliyordu. Mürge, uzun olmayan, oldukça iyi görünüşlü, serçe gibi hareketli, canlı gözleri şaşırtıcı bir hızla ifade değiştirebilen genç bir adamdı. Henri Mürge, kah dalkavuk ve çekingen, kah cüretkar ve dalgındı. Yüzünün küçük ve belirsiz hatları nedeniyle kesinlikle dikkat çekmemesi genç Fransızın en önemli özelliğiydi. Mürge, Tolstoy'un yıllarca oturduğu evin kapıcısının oğluydu. İnsan sarrafı Yakov Nikolayevich, merdivenlerde sessizce hareket eden, dikkat çekici herhangi bir özelliği olmayan yoksul delikanlıyı hemen fark etmişti. Canlı gözleri, gözlem yeteneğini ve kurnazlığını ele veren Henry, her ayrıntıyı yakalıyor ama susmayı da biliyordu. Tolstoy, kapıcının oğlunu kandırıp yanına aldı, onu eğitmeye koyuldu ve kendi el yazılarını temize çekmeyi ve delikanlının zaten çok fazla benzediği bir serçe gibi gerekli bilgileri kolayca ve hızla toplamayı öğretti. Kurnaz Mürge, Tolstoy'un kendisine verdiği görevleri özenle yerine getirmesi karşılığında ayda 100 frank alıyordu. Rus casusuna gerekli ilişkileri kurmayı başararak Henri Mürge, Victor Hugo ve diğer önemli edebiyat adamlarının gözüne girdi ve bu ilişkileri sayesinde Şubat devriminden hemen sonra iki gazetenin redaksiyon bölümlerinde çalışmaya başladı. Bu Tolstoy'un çok işine yarayacaktı. Evde Rafadan Ay adı verilen Eski toprak kölesi hizmetçi Ivan saat tam 9'da Yakov Nikolayevich'i "Zamanı geldi efendim" uyarısıyla uyandırıyordu. Ivan efendisini giydirirken Tolstoy kah hastalık ve ihtiyarlıktan yakınıyor, kah şiir dediği karalamaları okuyordu. Ivan yıllar geçtikçe Derjavin'in küçük lirik şiirlerini ve Pushkin'in özellikle Yakov Nikolayevich'e adadığı şiirlerini ezberledi. "Benim bir zamanlar stoacı olduğum olasılıkla aklından bile geçmemiştir" diye konuşuyordu Tolstoy, ufak gözleri kinle parlayan ihtiyar hizmetçiye bakarak. Sonra da "Ne diye bana öyle bakıyorsun? Ben ikona değilim. Sen muhtemelen bu sözcükleri bile duymamışsındır. Tanrım, ihtiyarlığımı kiminle geçirmek zorundayım? Defol ihtiyar kütük" diye kuduruyordu aniden. Yıllar geçtikçe Kont daha baskıcı ve despot oldu. Kahvaltıda Henri Murger'i beklediği yalnız anlarında adanın baş harflerinin üzerine altınla yazıldığı sahtiyan kapaklı not defterlerini karıştırmayı ve odasında çok sayıda bulunan kendi fotoğraflarıyla yağlı boya portrelerine bakmayı çok seviyordu. Bir kaide üzerinde de Roma üslubunda yapılmış mermer büstü duruyordu. Evet, gerçek bir patrisyen diye düşünüyordu Tolstoy, ince patiskadan yapılmış mendiliyle kıvırcık saçların, dolgun yüzün ve bir atletinki kadar güçlü ensenin üzerindeki tozları silerken. Pushkin bana filozof diyordu. Galiba ben yeşil lambanın altında toplanan epikürcülerin en dengeli olanıydım. Ivan, Henri Murger'in geldiğini bildirmişti. Genç Fransız kocaman kapı ağzına kadar açık olmasına rağmen sağ omuzunu ileri uzatarak yan yan yürüdü. "Şuna bak nasıl yürüyor" diye düşündü Tolstoy. "Her delikten girip çıkabilir. Çevik, işe yarar ve sadık bir delikanlı olduğunu da düşünmek gerekir." Bu arada Murger birkaç kez eğilmişti. Yakov Nikolayevich kendisine birlikte kahvaltı etmeyi teklif edinceye kadar. "Nikolet nasıl?" diye sordu işveli işveli gülerek. Henri utanmış gibi yaptı. "Utanma oğlum. Senin tanımadığın bir şair Pushkin, benim dostlarımdan biri, bana şu satırları adamıştı." "Monsieur Pushkin şimdi Paris'te mi?" diye sordu Murger. Tolstoy bu soruyu cevaplamadı ve mısraların yerlerini gelişigüzel değiştirerek şiiri okumaya başladı. İç sonuna kadar sevinci, yaşa tasasız, umursamaz. "Sen ana itaat et, sen genç ol gençlikte. Onu geri getirmeyecek davetin, sev tatlı tembelliği ve hafif kanatlı aşkı ve hafif kanatlı eğlenceyi. Siz Monsieur Tolstoy herhalde bir Don Juan ve Bon Vivant'sınız." "Maalesef hayır. Pushkin'in şiirinin ilk satırlarını dinle. Gençliğimde güzel anları nasıl kaçırdığımı anlayacaksın. Ben ettim, sen etme. Sen kaçıyorsun genç filozof, şölenlerden ve zevklerden. İşte ben böyleydim." "Başka ne yazmış?" diye sordu Henri Murger, yağlı tavuğu bitirmek üzereyken dal kavukça. Bu arada Tolstoy gençliğini ve Pushkin'in onu anlatan şiirlerini hatırlamıştı. "İnan ki tanıyacaksın sen, soğuk kötü gerçeklerin, yararsız düşünmelerin, acı pişmanlıkların saatini." "O saat geldi" dedi hayıflanarak Kont, sonra da dudaklarını büzerek ekledi. "Yararsız düşüncelerle zaman kaybetmeyeceğiz. Hayır, ben gırtlağıma kadar işe batmışım. Bana ihtiyaç var ve hiçbir şey için pişman değilim. Ne var ne yok oğlum?" "Halk Dostu" gazetesi redaktörünün oğlu genç Raspa'yı gördüm. Bu çenesi düşük, her şeyin kendisine anlatıldığıyla övünmek için bütün sırları açıklamaya hazır. Aslında bu sırlara ancak kapıları dinleyerek ulaşabiliyor. Geçici hükümet üyelerinin artık kavga ettiklerine ve birbirlerinden nefret ettiklerine dair birçok şey söyledi. "Harika, hükümetteki kargaşalar daima ülke için tehlikeli, düşmanları için yararlı olmuştur. Anlaşmazlık bekliyordum ama itiraf etmeliyim ki bu kadar erken değil. Daha balayı bile geçmedi. Anlaşmazlıkların sebebi ne?" işsizliğin ortadan kaldırılması hakkındaki tartışmalar ve emeğin örgütlenme sorunu. Fransız demosu iş ve atölyelerin derhal açılmasını istiyor. Dipnot, demos, halk. Oo, sen Yunanca biliyorsun. Ama ayak takımına demos diyerek neden şereflendiriyorsun? Pleb sözcüğü hitap eden kişiler tarafından bilinir, o yüzden ben Yunanca sözlükten bana gerekli sözcüğü buldum. Güzel güzel devam et. 3. Cumhuriyetçilerin soyluluk ünvanının kaldırılması için teklif ettikleri kararname skandal yarattı. Çok sayıda cumhuriyetçi bunun haksızlık olduğunu ve soyluları daha çok kızdıracağını düşünüyor. Soyluluğu ve ünvanları bize Tanrı verdi ve geri alma yetkisi sadece ondadır, insanlarda değil, dedi Tolstoy kızarak. Mürge bir dosyadan Fransız Cumhuriyeti'nin diplomatik ajanları için hazırlanmış Dışişleri Bakanlığı'nın gizli genelgesini çıkardı. Yakov Nikolaevich açgözlü bir tavırla bu önemli belgeyi kaptı, gözlüklerini taktı ve metni incelemeye başladı. Fransız Cumhuriyeti'nin hiç kimseyle savaş başlatmaya niyeti yoktur. Komşu ülkelerde hiçbir şekilde devrim propagandası yürütmeyecektir. Fransız Cumhuriyeti ancak bir ülkenin kendi hayatından köken bulan bir özgürlüğün dayanaklı olabileceğinin bilincinde. Ama o, aydınlık fikirlerin savunuculuğunu yaparak kendisine saygı duyulmasını sağlayacak ve insanlığa vaat ettiği düzen ve barışın resmini göstererek sempatileri hak edecektir. Tolstoy gülümsedi. Yüzü biraz daha yaşlanmış ve vahşi görünüyordu. Bilgiç monarkların hiçbiri buna inanmayacak. Çünkü geçici hükümette kartal, yengeç ve turna balığı bir araya geldi. Dipnot, burada bir işi yürütmek üzere bir araya gelen kartal, yengeç ve turna balığının her biri işi ayrı ayrı yöne çektikleri için bir şey yapamadıklarını anlatan Rus fıkrasına gönderme yapılıyor. Fransa'yı gerçekten hangisinin yönettiğini anlamak mümkün değil. Geçici hükümet içinde aşırı teröristlerin ve bitkin burjuvaların bulunduğu tam bir çorba. Aynı anda birkaç koltuğa oturan Lamartine, Phoenix kuşu gibi falcılık yapıyor. Kesin olan bir şey varsa o da şu. Düne kadar Louis Philippe için lirik şiirler yazmış olmasına rağmen Lamartine, Cumhuriyet'in başkanı olmak istiyor. O zaman Avrupa'ya nasıl görünecekler? Henry genelgeyi aldı ve yüksek sesle okumaya başladı. Cumhuriyet beşiğinin üstüne kendi ruhunu ifade eden ve Tanrı'yla halkın rızasını davet eden üç sözcük yazdı. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik.